Ayrım 8.
Ana baba ile çocuklardan oluşan aile tipinin yanında şu aile tiplerini tanıyoruz. Tek başına baba veya annenin başında bulunduğu aile, büyük anne ve büyük babalarla birlikte yaşayan aile, karışık aile, annenin veya babanın üvey olduğu, üvey çocukların da içinde bulunduğu aile. Aile bağları gevşek aile, çok sorunlu aile, geniş ailenin ve böyle bir aile topluluğunun üyelerinin önemini de kabul ediyoruz. Biz, sözcüğünde ifadesini bulan bir gruba mensup olma duygusu da ayrıca önem taşır. Her bir aile, görme engelli çocuğu aile düzeniyle kaynaştırmanın yolunu kendine göre bulmaya çalışır. Bireysel farklılıklar çok çeşitlilik göstermektedir. 4.3 Görme engelli çocuğun aileye katılması sonucunda bu aile başka tür bir aile olur. Aile bundan böyle eğitime, ana babalığa ve iyi bir aile olmaya ilişkin standartlara uyamayacağı duygusunun yükü altındadır. Farklı bir çocuk başka tür bir aile ortaya çıkmasına yol açabilir. Engelliliğin daha geniş bir sosyal bağlamdaki konumunu göz önüne alırsak, görme engelli bir çocuk annesi veya babası olduğunu bilmenin çok kişiyi ve çok şeyi etkileyen yaygın sonuçları vardır. Anne ve baba zaten zor olan eğitim görevinin daha da zorlaştığını fark ederler. Var olan ve apaçık bildikleri eğitsel değerler bir şey ifade etmez olurlar. Aile yeni bir kimlik arayışına girişir. 4.4 Görme engelli çocuk bir takım gerilim alanlarının ortaya çıkmasına yol açar. Görme engelli çocuk yüzünden aile uzun sürecek beklenmedik bir bunalım dönemine girebilir ve bu bunalım dönemi boyunca korku, belirsizlik, gerçeği inkar, kuşku, isyan, cesaretini kaybetmek, bıkkınlık gibi türlü ruh halleri birbirini kovalar. Duruma yeni bir perspektiften bakıldığı anlar, memnunluk ve haz duyulan yahut bir sakinlik ve ferahlık havasının egemen olduğu anlarda görülebilir. Ne var ki sağlanan bu uyum, bakarsınız birdenbire düş kırıklığına ve isyana dönüşü verir. Bütün bunlar yaşamın birer parçası olan deneyimlerdir. Gerçeği kabulleniş süreci, insanın sürekli yeni yeni değerlendirmeler yaparak izlediği ve hiçbir zaman sonu gelmeyen bir yoldur. Çoğu kez sanki aralarında bir uzlaşmaya varmaya çalıştığınız bir sürü tutarsızlıklarla dolu bir yolda yürüyormuşsunuz gibi gelir size. Bu tutarsızlıkların başka deyişle karşıtlıkların bazılarına daha yakından bakalım. Ana babaların çocuklarına duygularını dışa vurma fırsatı vermeleri gerekir. Ne var ki bu sırada ana babalar da kendi sıkıntı ve düş kırıklıklarını yaşamaktadırlar. Kendiniz çok üzgün bir durumdayken başka birinin sıkıntısıyla yeterince ilgilenmeniz hiç de kolay değildir. Çocuğun duygularıyla ilgilenme gereksinimi, ana babaların kendi duygularıyla ilgilenmeleri gereği. Ana baba çocuklarına gereken bakımı sağlamak zorundadırlar. Fakat görme engelli çocuk sorunlu bir çocuk olarak ortaya çıktığından, onun geleceğine ilişkin bir sürü soru anne ile babanın kafasını kurcalamaktadır. Bir takım kaygıların yükü altında ezilirken başkası ile ilgilenmek, gereken bakımı sağlamak kolay değildir. Çocuğa gereken bakımı sağlamak ana babanın kendi kaygıları. Anne ve baba ancak aralarındaki ilişki çok iyi ise sıkıntıları birlikte göğüsleyebileceklerdir. Görme engelli çocukla yaşamak anne ile baba arasındaki ilişkiyi daha güçleştirebilir. Eşler arasındaki karşılıklı anlayış daha kuvvetlenebileceği gibi zayıflayabilir de. Eşler arasında iyi bir ilişki, çocuğun engelli oluşunun doğurduğu stres. Aile mümkün olduğu kadar normal bir yaşam sürdürme göreviyle yüz yüzedir. Görme engellinin neden olduğu kısıtlamalar, normal bir yaşam tarzının çeşitli yanları bakımından sürekli olarak durumu güçleştiren bir etken oluşturur. Ailenin normal bir yaşam sürdürme isteği, çocuğun görme engelli oluşu ise kısıtlamalara yol açar. Ana baba görme engellinin doğurduğu sonuçlarla yeterli biçimde başa çıkmaya çalışırlar. Bu da bazı durumlarda annenin veya babanın ya da her ikisinin mesleksel konumlarında değişiklikler yapmalarını gerektirir. Bunların çoğu kısıtlayıcı ve gelir azaltıcı niteliktedir. Öte yandan görme engeli bir takım ekstra giderler yapılmasına da yol açabilir. Mesleksel konumda kısıtlamalar gerekmesi, ekstra giderler, daha açık bir deyişle gelir azaltıcı kısıtlamalar, ekstra gider yapılmasına gereksinim duyulması. Engelli çocuğun gereksinimi olan ekstra ilgi ve bakım ile öteki çocukların gereksinim duyduğu ilgi ve bakımı birbiriyle bağdaştırılması sorunu sürekli olarak ana babanın karşısına çıkar. Engelli çocuğa gösterilmesi gereken ekstra ilgi ve bakım, öteki çocukların gereksinim duyduğu ilgi ve bakım. Bu ailelere yardım etmek, rehberlik hizmeti vermek ve destek sağlamak kolay bir iş değildir. Üstelik ev rehberleri, bir yandan çocuğun ve ailesinin duygularını sezmeye, onların halinden anlamaya, başka deyişle onlarla eş duyum içinde bulunmaya çaba gösterirken, bir yandan da kendi duygularıyla uğraşmak ve baş etmek zorundadırlar. 4.5 Ev rehberliğinde ailelerle işbirliği hiçbir zaman sıfırdan başlamaz. Daha önce tıp uzmanlarıyla yaptıkları temaslar sırasındaki deneyimler iyileştirici bir etki yapmış olabilir. Çocuğun engelli olduğunun kendilerine ilk duyuruluşu, yapılan bazı tavsiyeler, çevrenin tepkileri gibi daha başka olaylar ise derin yaralar açmış bulunabilir. Çoğu kez aynı öyküyü dinleriz. Çocuğun görme engelli olduğu, olayı aşırı basite indirgeyen, umut vermekten uzak, kaba bir tarzla duyurulmuş, duygusal yaşamla hiç ilgilenilmemiş, sürekli belirsizlik varmış, birbiriyle çelişen tavsiyeler yapılıyormuş, belirlenmiş ölçüt ve koşullar yokmuş, abartılmış bir profesyonelizm gösterisiyle karşılaşmışlar. Ana babalar her şeyin kendilerine doğrulukla ve açıkça söylenmesini, umut verici net bilgi verilmesini ve durumu kabullenmeleri için biraz zaman tanınmasını isterler. 5. Genel felsefe. İnsanlarla ilişkilerimizde şu ilkeler arasındaki ikiliğin varlığını benimsiyor ve tanıyoruz. A. Herkesin bireyselliğine saygı. B. Her bireyin sosyal gerçekliğine saygı ve bu gerçekliğin dikkate alınması. Her insanın çevresi çeşitli sosyal bağlantılardan, değerlerden ve standartlardan oluşur. Konuyu erken ev rehberliği ile ilgisi bakımından ele alarak düşünürsek iki önemli hususu keşfederiz. Ana babanın, çocuğun, büyük annelerin, büyük babaların, erkek kardeşlerin, kız kardeşlerin yaratıcılıklarından ve öz değerlerinden sağlanacak destek. Ancak onların fiziksel ve ruhsal kaynaklarının sınırsız olmadığını akıldan çıkarmamalıdır. Ailenin, çevrenin, sosyal değerlerin ve standartların her zaman özenle dikkate alınması. 6. Ailelere bakışımızın bazı yanları. 6.1 Toplumdaki değerlerle standartlar ve farklı oluş. Sanatı, başka deyişle sakatlığın içinde yer aldığı geniş bağlamı göz önünde tutmak ve ömür boyu sürecek olan bir farklı oluş durumu içerisinde nasıl yaşayacağını öğrenmek. 6.1.1 Sosyal perspektifler. Pek az insan, dinin ve çevresindeki insanların beklentilerinin kendi davranışlarını ne ölçüde etkilediğinin farkındadır. İnsan belli bir çevrede nasıl davranması gerektiğine ilişkin bir takım düşüncelere sahiptir. Davranışlarımızı yönlendiren bu kuralların yazılı biçimde saptanmış olması seyrek görülür. Ama onlar yine de günlük yaşamımızda çok belirleyici rol oynayabilirler. Bu düşüncelere sosyal değerleri ve standartları görüntüleyen bu aynalara sosyal perspektifler denir ve bunlar çok önemli bir sosyal kontrol biçimi oluşturabilirler. Annelik, babalık, ortaklık, birinin kocası veya karısı ya da çocuğu olmak, komşuluk, bir işte çalışan biri olmak gibi değişik statülerle yer aldığımız çeşitli yaşam alanlarında etkilerini gösterirler. Aynı kişi birden çok sosyal perspektife tabidir. 6.1.2 Eğitim alanındaki sosyal perspektifler. Şimdi eğitim alanındaki sosyal perspektifler üzerinde odaklaşacağız. Çalışmamız sırasında sık sık yineleyen bir olgu dikkatimizi çekmektedir. Çocukta bir bozukluk veya özür ortaya çıktığında annesi ve babası çoğu kez suçluluk veya utanç duygusuna kapılmaktadır. Sosyal rollere, toplumun bir üyesi olma bilgisine, ilişkin beklentilerin ve saygınlığa, saygınlık kazanmanın öncelik taşıdığını bilmeye, ilişkin beklentilerin çok yüksek olduğu bir toplumda, sorunlu bir çocuğun ana babası olmak, utanç duygusuna kapılmaya veya bu kimin suçu sorusunun ağırlığı altında eziklik duymaya yol açabilir. Ne de olsa herkes mükemmel bir çocuğa sahip olmak ister ve herhangi bir özüre veya bozukluğa pek fazla yer verilmez. Toplum ve din çelişmeler içeren standartlar koyar. Bazı örnekler verelim. Çocuklar yeryüzünün hazineleridir ve ailenin tam bir üyesi olmaları ana baba için önemlidir. Çocuklar aktif, hayat dolu, çok sevilmeye layık varlıklardır ve grubun iyi bir üyesi olacaklardır. Çocukları ne çok fazla okşayıp kucaklayarak şımartmalı ne de onlara soğuk davranmalıdır. Çocuğun yetişmesini sıkıca kontrolünüz altında tutmalısınız ama aynı zamanda ona kendine olan güvenini geliştirme fırsatı vermeniz de gerekir. Çocukları uyarmalısınız ve teşvik etmelisiniz ama onları aşırı yüksek bir beklentinin yükü altında ezmemeye özen göstermeniz gerekir. Erkek çocuk ailenin başı olarak babasının yerine geçecektir. 6.1.3 Özel eğitim alanındaki sosyal perspektifler. İyi ama çocuğunuz kör veya az gören ise ya da çok özürlü ise ne olacak? Çocuğun eğitildiği çevrenin eğitsel çevre, dünyası, dış dünyadan soyutlanamaz. O her zaman eğitsel çevrenin dünyasında vardır. Çünkü eğitsel çevre dış dünyanın kapsamındaki bir iç dünyadır. Aile farkında olsa da olmasa da büyük anneler, büyük babalar, öteki akrabalar, arkadaşlar, öğretmenler, sözün kısası içinde yaşadıkları toplum onları gözlemektedir. Onların düşündüklerini bilseydiler ne olurdu ki? Görme engelli bir çocuğun ana babası kendi ailelerinin standart aileden farklı olduğunu hisseder. Bu farklılıklar günlük etkinliklerin birçoğunda, örneğin şunlar gibi etkinliklerde kendini gösterir. Ev halkının yaşamında farklı bir düzenleme gerekir. Örneğin, 1 veya 2 yaşındaki kör çocuk için bebek bekleyici bulmak çok zor olabilir. Anne ile babanın akşamları ev dışında yapacakları etkinlikler konusunda ya da bazı sosyal bağlantılarından vazgeçmek konusunda kendi aralarında anlaşmaları gerekir. Sosyal yaşamda bir tutum sorunu ortaya çıkar. Örneğin, gerek aile, gerekse yeni anneyi ve görmeyi engelli bebeğini ziyarete gelen dostlar, bu ziyaret sırasında nasıl bir tutum takınacaklarını, nasıl davranacaklarını bilemezler. Çocuğun gelişimine ilişkin beklentilerin onun durumuna uyarlanması gerekir. Örnek, kör çocuğun motor gelişimi bakımından özel olarak uyarılmaya gereksinimi vardır. Örnek, birden çok engelli çocuğa, takvim yaşına göre değil, zeka yaşına göre şefkat, ilgi ve sevgi gösterilmelidir. Örnek, çocuğun normal bir okula devam etmesi kolay karar verilecek bir konu değildir. Özgül rehberliği gerektirir. Örnek, engelli çocuğa çok koruyucu ve hoşgörülü davranmak, onun yeteri kadar uyarılmamasına yol açan bir tutuma dönüşebilir. Örnek, eğitimin birincil amacı değişir. Çocuğa rahat bir yaşam sağlanması öncelik kazanır. Örnek, çocuğun günün birinde evlenip evlenemeyeceği kafaları kurcalayan bir sorudur. Günde yüzlerce kez yaşanan bu sorunlar ve durumlar ailenin kendini farklı hissetmesi sonucunu doğuracaktır. Bu da aile üyelerinin yükünü bir hayli ağırlaştırabilir. 6.1.4 Erken bakımın üzerinde durulacak yanları. Erken ev rehberliği sürecinde ana babayı birbirleriyle ve çevreleriyle olan iletişimlerinde desteklemek ve aile ile toplum arasında bilgi alışverişi üzerinde odaklaşmak önemlidir. Üzerinde durulması gereken hususlar şunlardır. Toplumun ne beklediğinin farkında olmak. İnsanın bu konuyla ilgili kendi duyarlılıklarını tanıması ve ifade etmesi. Ana babanın kendilerinin farklı olduğu gerçeğini dikkate almaya muktedir ve istekli olmaları. Becerilerin yaşanan dezavantajları azaltacak tarzda bu konuyla uğraşmak için kullanılması. Bilgiden yoksun üçüncü kişilerin bilgilendirilmesi. Bu maksatla onlara farklı oluşları hakkında konuşabilecekleri güvenli bir deneme ortamı sunarız. Ev rehberi aileye sosyal gerçekliğin bir üyesi olarak katılır. Fakat o, görme engelli çocukların eğitimi konusunda çalışan bir meslek mensubudur ve bu konunun uzmanıdır. Erken ev rehberliği düş kırıklıklarının tartışılabildiği ve başarıların kutlanabildiği bir ortam olabilir. Bu rehberlik hizmeti aile üyelerine aynı durumda bulunan başka kimselerle temas sağlama fırsatı da verebilir. Dış dünyaya doğru atılan bu adım öyle kolayca gerçekleşmez. Bir yandan ana baba toplumdan uzak durmaya eğilim gösterirler. Çünkü onların farklı oluşuna yönelik tüm baskı, kınama ve eleştirinin kaynağı toplumdur. Öte yandan yeni bir kimlik yaratmak ve durumlarının anlaşılmasını sağlamak için anne ile babanın topluma gereksinmeleri vardır. Ev rehberleri de ne kadar iyi ve yeterli olmaları gerektiğini belirleyen sosyal kurallara tabidirler. Örneğin, Tanrı güçlüdür ve o ne nasip ederse iyidir. Durumun iyileşeceğine inanmayı sürdürmelisiniz. Sorunları çabucak çözdüğünüz zaman yeterli bir ev rehberi sayılırsınız. Bir sorunu onun hakkında konuşarak çözersiniz. Her zaman hizmete hazır durumda olmalısınız. Çözümler ve iyileşme tıp dünyasında bulunacaktır. Tanrı'nın takdiri neyse o olur. Bu beklentiler aile ile kurulan ilişkileri sürekli ve karşılıklı olarak etkiler. Artık bir ev rehberi olarak siz de onların farklı dünyasından biri olursunuz. 6.2 Ortak alan, 6.2.1 Alan kavramı. Alan sözcüğü özünde herhangi bir şeyin kapsamını, başka deyişle herhangi bir kavramın kapsamına giren şeyi veya şeyleri anlatır. Bazı açıklayıcı örnekler verelim. Bir üçgenin alanı dediğimiz zaman üç kenarın çevirdiği düzlem parçasını kastederiz. Başka bir deyişle o üçgenin kapsamını anlatmış oluruz. Günlük dilimizde alan sözcüğü herhangi bir hakkın, yetkinin, konunun, kısacası herhangi bir kavramın kapsamını anlatmak üzere kullanılmaktadır. Örneğin eğitim alanı dediğimiz zaman eğitimin kapsamını, çalışma alanı deyince söz konusu çalışmanın ve etkinliğin neleri kapsadığını kastederiz. Devletin egemenlik alanı, o devletin egemenliğinin kapsamına giren yeryüzü parçasını, mülkiyet hakkının alanı o hakkın kapsamına giren nesneyi anlatır. Kişinin alanı ise bir kimsenin özel hak ve yetki sahibi olduğu, girişimlerde bulunduğu ve sorumluluğunu taşıdığı etkinlik çevrelerini, başka bir deyişle bir kimsenin karar ve söz hakkının kapsamına giren konuyu veya yaşam alanını ifade eder. Böylece bu benim alanımdır deyince söz ve karar hakkına sahip olduğumuz, egemenliğimiz altında bulunan şeyi veya yaşam alanını anlatmış oluruz. Bu benim uzmanlık alanımın dışında demek, söz konusu olan bilgi veya beceri benim uzmanlığımın kapsamı dışındadır demektir. Alansal davranış, insanların yaşamlarıyla davranışlarının düzenlenmesinde ve grup kimliğinin gelişiminde önemli bir rol oynar. 6.2.2 Bir ortak alan olarak eğitim. Görme engelli bir çocuğun eğitimi ana baba ile ev rehberleri arasında paylaşılan bir ortak alana dönüşür. Örneğin görme engelli çocukla bağlantı kurmak ve uğraşmak, onun gelişimini uyarmak özgül bir davranışı gerektirir. Bu alanda çocuklarının sorumluluğunu taşımakta devam ettiklerini ve çocuğun eğitimine katılma haklarını tanıdığımızı ana babanın eylemli olarak yaşaması önemlidir. Başka deyişle ana babanın katılımı sözde kalmamalı, eyleme dökülmelidir. Çocuğun ana babası konunun uzmanları olarak mesleksel bilgi ve becerileriyle onları destekleyebilen ev rehberine danışırlar. Zaten gerçek bir seçenekleri veya özgür tercihlerine kalmış bir seçenek de yoktur. Böylece eğitim alanı ana baba ile ev rehberinin bir ortak amaç çerçevesinde ortaklaşa çaba gösterdikleri bir ortak bakım alanına dönüşür. Bu ortak amaç, görme engelli çocuk ile ailesinin toplumun tam bir üyesi olarak mümkün olduğu kadar normal bir yaşam sürdürmeleridir. Ev rehberinin kendilerinden yardım isteyen ana babaya ait önemli bir fiziksel mekana girdiklerini de göz önüne almalıyız. Nitekim ev rehberi olarak onları evlerinde ziyaret ederiz. Gerçekten de ev rehberi, yardım isteyen ailenin evinde haftada en az bir saat geçirir. 6.2.3 Erken bakımın özel yanları. Bir ortak alan, o alanda yapılacak işler ve etkinliğin sınırları hakkında görüşüp tartışarak her iki taraf içinde doyurucu bir uzlaşmaya varılmasını gerektirir. Bu tartışmanın içereceği birkaç hususa değinelim. Ortak etkinlik alanının ve onun iletişimdeki yerinin belirlenmesi, bu alanla ilgili hakların kullanımının geçici olarak paylaşılması ve herkesin neleri ne kadar yapabileceğine saygı gösterilmesi. Örneğin, ana baba çocuğun gelişimi üzerinde odaklaşan rehberlik etkinliğine katılmayı kabul eder. Fakat aile içindeki ilişkiler hakkında konuşmayı reddedebilir. Rehberlik onun devamı sırasında insanın giderek daha çok kendini verdiği ve ana babalığın özünün sorgulanmakta olduğu bir süreçtir. Bu da taraflar arasında karşılıklı güvene dayanan açık yürekli bir ilişki kurulmasını, birbirlerinin onuruna ve limitlerine saygı göstermeyi gerektirir. Zaman zaman ateşli konuşmalara da gereksinim olur. İki taraf da kendi çıkarlarını gözetmek zorundadır ama aynı zamanda bir güven atmosferini de sürdürmeleri gereklidir. Başlangıçta karşılıklı beklentilerin neler olduğu, rehberlik merkezi ile ana babanın nasıl ve hangi koşullar altında işbirliği yapmaya istekli oldukları konusunda anlaşmaya varılması yarar sağlayabilir. Bir alanda ortaklaşa etkinlik göstermek her zaman pürüzsüz gerçekleşmez. Bazı ana baba çocuğu eğitme hakkını yalnız kendilerine ait bir hak sayarlar. Kimileri ise her şeyi ev rehberine bırakıverir. Ev rehberinin ailenin sınırlarını dikkate almadığı durumlar da olabilir. Ev rehberi çoğu zaman en iyi niyetlerle yaptığı basit bir pedagojik tavsiyeyi ana babanın kayıtsız şartsız uygulamasını bekler. Bu da ilişkileri kopma noktasına getirebilir. Ev rehberinin ortaklaşa çalışacak alana girmesi ve ana babanın onu bu alana kabul etmesi süreci yerine getirilmesi gereken bir görev olarak varlığını sürdürür. Hiç kuşku yok, alanların farklı oluşunun taşıdığı önemin farkında olmamız ve erken bakım çalışmaları sırasında her iletişim aşamasında bu farkındalığı devam ettirmemiz çok önemlidir. 6.3 Gerçek 6.3.1 Gerçek kavramı. Başlangıç noktası olarak şu varsayımdan hareket edebiliriz. İnsan dediğimiz yaratık, her günkü olayların anlamını kendine göre yorumlamakla, tanımlamakla ve belirlemekle sürekli uğraşır. Çevremizi oluşturan türlü koşulların etkisi altında olgulara bir anlam yakıştırırız. Değerlerden, standartlardan, kişisel ve sosyal bağlantılarla ilişkilerden oluşan karmaşık bir ağ, bu çerçevenin karakterini belirler. Bu çevreden başlayarak her insan kendi gerçeğini, olguların kendi yorumunu, çeşitli anlam dünyalarını yaratır. Asıl gerçeği araştırması artık gereksiz olur. 6.3.2 Erken bakım hizmetinin bazı özellikleri. Erken ev rehberliği sorunları çözmez. Fakat insanların karşılaştıkları sorunları farklı bir tarzda ele almalarını sağlamaya çalışır. Ev rehberleri çocuğun engellilik durumunu kaldırmaz. Fakat çocuğa ve aileye destek olurlar. Onlara farklı oluşlarıyla nasıl baş edeceklerini öğretmeye çalışırız. Başka deyişle, ev rehberi bir görüş oluşturmasına yardım eder. Aile bu görüş sayesinde yaşamını sürdürebilir. Bu görüş bazı durumlarda ailenin dağılmasını da önleyebilir. Örneğin, erkekler ve kadınlar görme engelli bir çocuğa sahip olmaya karşı farklı biçimlerde tepki gösterirler. Kadın kocasını engelli çocuk hakkında konuşmaya yanaşmamakla suçlayabilir. Öte yandan, koca da bu çocuk yüzünden karısının onunla meşgul olacak zamanı kalmadığından yakınır. Ev rehberi karı koca arasındaki bu sorunun çözülmesine katkıda bulunabilir. Kocasının bu tarzda tepki göstermesinin görülmedik bir şey olmadığını, başka birçok kişinin de böyle davrandığını kadına anlatabilir. Benzer durumlar olduğu hakkında kadının bilgilendirilmesi. Ayrıca böyle davranırken kocasının görme engelli çocuk sahibi olma olgusunu içine sindirmeye çalıştığını ve bu davranışın onun durumu ele alıp çocuk için daha akılcı bir temele dayanan seçimler yapmasına olanak vereceğini söyleyebilir. Kocasının davranışını daha başka bir tarzda yorumlamasına ilişkin bilgi. Görme engelli bir çocuğa sahip olma olgusunun nasıl kabullenileceğine ilişkin hiçbir kural bulunmadığı açıkça bellidir. Şu olgunun da farkında olmak önemlidir. Ev rehberliği merkezlerinin de tipik ve çoğunca değişime yönelik örüntülerden hareket ederek ulaşılmış kendi gerçekleri ve gerekçeleri vardır. 6.3.3 Gerçek ve İletişim. Olgulara bir anlam verilmesi, aile ile ev rehberleri arasındaki iletişime yansıtılır. İletişim konusundaki incelemeler gösteriyor ki her şey iletişimdir. Aile ile ilgili olarak yaptığımız veya yapmadığımız herhangi bir şey onlar tarafından şu veya bu tarzda yorumlanacaktır.